Değerli dinleyenler, hayırlı akşamlar. Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gençlerle Soru Cevap bölümünde yer alan Batı, İlim ve Tekniği Nereden Aldı? Başlıklı yazıyı sunacağız. Batı dünyası bugünkü ilim ve tekniği nereden aldı? Batı bugün ulaştığı terakkiyi Müslümanların meydana getirdiği ilmi zenginliğine borçludur. Gerek Haçlı seferlerinde, gerek Endülüs üniversitelerinde Batılılar ilmi gelişmelerle tanışmış ve ancak ondan sonra kendilerini geliştirebilmişlerdir. Birkaç misal vereyim. Cebir ilmi, sıfır ve rakamlar Müslümanlar tarafından bulundu ve Avrupa'ya Müslümanlar vasıtasıyla ulaştı. Ekvatorun uzunluğunu Abbasi halifesi Memun zamanında Ahmet bin Musa ve kardeşleri Sincan'da ve Kufe'de yaptıkları ölçümler ve hesaplar sonunda %2,5'luk bir yanılmayla 39 bin kilometre olarak tespit ettiler. Onlar nereden alıyorlardı ilmi? Kur'an-ı Kerim'deki işaretlerden. Matematikte Harizmi, kimyada Cabir bin Hayyan, mekanikte Ebu'l-İz İsmail el-Cezeri, astronomide Fergani ve Battani, tıpta İbn Sina gibi nice Müslüman dehalar ilim tarihinin çok mühim buluşlarına imza atmışlardır. Mesela coğrafyanın ilim haline gelmesini sağlayanlar da Müslümanlardır. Dünyanın pek çok ülkesini köşe bucak dolaşan Evliya Çelebi ve 29 sene hiç durmadan bir kıtadan diğerine yolculuk eden İbni Batuta'nın seyahatnameleri birer tarih ve coğrafya hazinesidir. Christoph Kolomb, Amerika'nın varlığını Müslümanlardan, özellikle İbni Rüşd'ün kitaplarından öğrendiğini kaydeder. Biruni asırlar önce Amerika'nın varlığından söz etmiş. Pir-i Reis Kitab-ı Bahriye isimli eserinde Avrupa'nın haritasını çizmiştir. Ayrıca Pir-i Reis'in dünya haritası bugün dahi tarih ilminin çözemediği hadiselerden biridir. Bu haritada Grönland adası aslında uygun olarak 3 parça halinde gösterilmektedir. Halbuki bu ancak insanoğlunun aya ayak basmasıyla tespit edilebilmiş bir hakikattir. İdrisi günümüzden 800 küsur sene evvel zamanımızın dünya haritalarına benzer haritalar çizebilmiştir. Unutmamalı ki Christoph Kolomb, Magellan, Amerigo Vespucci ve benzeri bunlar batılı kâşifler olarak gösteriliyor. Halbuki bunlar kâşif değil, çoğu eşkıya kimselerdir. Hakikaten bunlar Afrika'dan gemilerle esir taşıyan, mukavemet gösterini okyanusun ortasında gemiden atan ve Amerika'nın yerli insanlarını yıllarca sömüren, köle yapan, öldüren, harami ve hırsız eşkıyalardır. İbn Battuta, Evliya Çelebi ve emsali Müslüman şahsiyetlerse gittikleri her coğrafyadan dünyayı en güzel şekilde haberdar etmişlerdir. Bir başka ilim dalında tarih felsefesinin en seçkin simalarından olan sosyoloji ilminin kurucusu olarak anılmakta, mukaddimesiyle bugün bile ilim dünyasına ışık tutmaktadır. Mimari denilince de dünyada ilk akla gelen muhteşem eserleriyle bugün hala gönüllerde yaşayan Mimar Sinan'dır. Hatta bugün Sinan'ı taklit edebilen büyük mimar sayılıyor. Astronomide Ulu Bey ve Ali Kuşçu'nun kurdukları rasathaneler ve çıkardıkları gökyüzü haritaları ilim tarihinde öncü gayretlerdir. Maalesef günümüzde batıya karşı aşağılık kompleksiyle kaleme alınan eserlerde bunlardan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Daima Avrupalıların icatları öne çıkarılıyor. Bu inkar aynı zamanda batının nankörlüğünün de bir tezahürü. Halbuki batı bugünkü teknik terakkisini İslam medeniyetine borçludur. Yakın zaman önce vefat eden Fuat Sezgin Hoca, ömrünü bu hakikatin ispatına vakfetmiş bir alimdi. o yaptığı çalışmalarla göstermektedir ki günümüzde Avrupa merkezci anlayışla matematiğin ilk kez tabiat ilimlerinde kullanılması Roger Bacon'a optik ilminin ve fotoğraf makinesinin temeli olan karanlık odanın icadı da Levi Ben Gerson'a mal edilmektedir. Halbuki her ikisinde de öncelik İbni Heysem'e aittir. Trigonometrinin müstakil bir ilim olarak inşası Regiomontanus'a ithaf edilmektedir. Halbuki Nasiruddin Tusi'ye aittir. Güneş merkezli alem tasavvuru ilk olarak Kopernik ve Kepler'e isnat edilmektedir. Halbuki bu ilim adamları Endülüslü Ezzelkali gibi alimlerin tesiri altındadırlar. Her sahada daha yüzlerce misal verilebilir. Ta 16. asırda dahi Batı'nın ilmi hakikatler karşısındaki taassubuna bir misal vermek istiyorum. Müslüman alimlerden tercüme edilen eserler sayesinde Avrupa'da astronomiye alakalı hakikatler yayılmaya başlamıştı. Galileo da kilisenin iddia ettiğinin aksine dünyanın döndüğünü söyledi. Bu sebeple Engizisyon mahkemesine verildi. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Galileo cezadan kurtulmak için ifadesini değiştirmişti. Fakat kapıdan çıkarken yine şöyle demekten kendini alamadı. Ben dönmüyor desem de dünya dönüyor. Yine bir misal olarak Avrupa'nın önemli mütefekkirleri olan Thomas Aquinas, Pascal, Descartes ve David Hume düşünce sistemlerini oluştururken İmam Gazali'nin eserlerinden istifade etmişlerdir. Ne yazık ki bugün Müslümanlar olarak medeniyetimize sahip çıkamadığımız gibi ondan layıkıyla haberdar da değiliz. Değerli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle Soru Cevap bölümünde Genç Dergi'de yer alan Batı İlim ve Tekniği Nereden Aldı başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesi Dergi'ye sırada Adem Ergül'ün kaleminden Gönüllerde Büyümek başlıklı yazısı var. Görüntü kimi zaman hakikatten haber verse de çoğu zaman işin gerçek yüzünü gösteren bir ayna değildir. Her şeyin bir dışı bir de özü vardır. Görünüşü çekici, özü itibarıyla itici nice kimseler vardır. Yine görüntüde öyle büyük görünenler vardır ki hakikat aynasında cücedirler. Halk gözünde muteber zannedilen ve fakat hak katında ve gönüllerde kıymet verilmeyen, kabuktan ibaret nice cesetler vardır. Özellikle büyük görünmek için büyüklenmeyi yol olarak seçen kimseler, kendilerini aldatan ve bu aldanışına başkalarının gözünde meşruiyet arayan zavallılardır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan her bir kıssa doğru okunabilirse nice sırlar ve işaretler taşır. Şeytanın bulunduğu mevkiden aşağıların aşağısına indirilmesinin tek sebebi hakkın emrini beğenmeyip kendini büyük görmesidir. Bu sebeple denilmiştir ki kimde kibirden bir pay varsa hak katından ve makbul kulların gönüllerinden o kadar uzaktır. Alim, arif, hakim ve samimi gönüllerde büyütülen ve büyüklüğü hiçbir zaman küçülmeyen kimselere bakıldığı zaman bu kimselerin büyük görünme illetinden uzak son derece mütevazı kişiler olduğu görülür. Anlatılır ki Hanbeli mezhebinin imamı olan Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta pazardan dönüyordu. Onu elinde pazar çantasıyla gören biri koşarak gelip çantasını alıp taşımak istedi. Vermek istemeyince de ısrar etti. Efendim, büyüklerimize hizmet etmek bizim vazifemizdir. Ahmet bin Hanbel şu karşılığı verdi. Biz kendimizi çantası taşınacak büyüklerden bilirsek bu kibir olur. Küçüklüğümüzün delili sayılır. Bu sebeple bizi çantası taşınacak büyüklerden bilmek size sevap kazandırsa da bize günah getirir. En iyisi kendi yükümü kendim taşımalıyım. Çünkü mahşerde de herkes kendi yükünü kendisi taşıyacak. kimse kimsenin yükünü yüklenmeyecektir. Kendini büyüklerden bilmek duygusu, kişiliği besleyen alıcıların kapanmasıdır. Buysa terakki ve tekamülün durmasının bir işaretidir. Fikir ve eserleriyle bir neslin yetişmesinde öncülerden biri olan Nurettin Topçu'nun, dönemin ariflerinden biri olan Abdülaziz Bekkine Hazretleri ile ilgili anlatılan bir hatırasını ilk duyduğumda çok etkilenmiştim. Doğrusu burada paylaşmak isterim. Ticaret erbabından biri olan Sırrı Tüzer, Nurettin Topçu'nun okul arkadaşıdır. Zaman zaman oturup halleşirler ve kimi zaman da dertleşirler. Topçu, beğendiği birkaç kişi dışında kimseyle görüşmez. Bir çeşit inziva hayatına kendini hapsetmiş gibidir. Bir gün Sırrı Bey'e der ki, "Yahu Sırrı, ben perişanım. Papaz da adam aldatıyor, hoca da adam aldatıyor." Sırrı da der ki, dur bakalım, böyle deme, uzun yıllar Avrupa'da kaldığın için sen bizim hocaları pek tanımıyorsun. Benim tanıdığım birçok hoca efendi var, onlar senin dediğin gibi değiller. İstersen seni onlardan birine götüreyim, belki fikrin değişir. Topçu bu teklife hemen evet diyemez, çekinir, mütereddit davranır. Sırrı Bey'in ısrarlarıyla nihayet Abdülaziz Bekkine Hazretlerine gitmeye razı olur. Sırrı Bey, Bekkine Hazretlerine Nurettin Topçu'nun kendisiyle görüşme isteğini iletir. Aldığı cevap şaşırtıcıdır. Evladım, kafiri getir, kibirliği getirme. Bunun üzerine, efendim bu arkadaşımız öyle değil, Avrupa'da 6 sene felsefe okumuş, zeki ve samimi biri deyince, öyleyse getir diyerek davet edilir. Gidiş o gidiştir. Topçu Hoca Efendi'nin hayranı, sohbetlerinin müdavimi olur. Yine Abdülaziz Bekkine Hazretleri'nin sıkça tekrar ettiği bir cümle de şu imiş. Kendini günahkar kabul eden birinin tövbe ve istiğfar edip nefsini ıslah etmesi ve yola gelmesi kolaydır. Lakin kendini beğenen, ucup ehli ve kibirli birinin yola gelmesi hiç de kolay değildir. Öyleleri şeytan tabiatlı ve Ebu Cehil mizaçlıdır. Bu sebeple biz müminin günahından değil, ucubundan korkarız. Kendini büyük görmek ve kendini beğenmek bir insanın hamdı ve ilahi rahmetten uzaklığı anlamında iki büyük işaret olduğu gibi, tevazu da kişinin hak katında ve salih gönüllerde yer edecek yüce itibarının ve büyüklüğünün bir habercisidir. Fakat bu güzel hasletten nasipli olmak öyle kolay değildir. Zira tevazu öyle bir haldir ki kibrin kokusundan bile uzak olmayı gerektirir. İbni Ataullah el-İskenderi'nin konuyla ilgili şu tespiti tam bir hikmettir. Kendi gözünde kendinin mütevazı olduğuna inanan kişi, hakikatte kibirlinin biridir. Zira tevazu gösterdiğini düşünmek, kendine var olan büyüklüğünü göstermediğini ve kendisinin esasen halkın gördüğünden daha büyük olduğunu ifade etmektir. Faziletlerde dereceler olduğu gibi, rezailde de derekeler, çukurluklar farklı farklıdır. Kendini büyük görmekle ilgili alim ve ariflerimizin dikkat çektiği bir sır da şudur. Hakka ve ondan gelene karşı kibir küfürdür. Halka karşı kibirse masiyet ve büyük günahtır. İbni Mesud'dan rivayet edilen şu hadis-i şerif, kibrin bu iki çeşidine de işaret eder. Resulullah şöyle buyurmuşlardır. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine bir sahabi, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder dedi. Resul-i Ekrem de şöyle buyurdu, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Bir baba evladından, bir öğretmen öğrencisinden, bir yönetici emrinde çalışan personelinden ve bir patron işçisinden herhangi bir meselede bir hakikati işittiğinde sosyal konumu gereği kabul etmekte zorlanıyorsa, içinde kibir ve ucub illetinden oluşan ciddi bir hastalık var demektir. Sosyal konumu gereği aslarından gelen hakikati kabul etmeyi kendisi için zül sayan birinde gerçek izzetten nasip yoktur. Onun izzeti kendi gözünde ve gerçek kişiliğini henüz fark etmemiş gafiller nazarındadır. Halbuki esas olan Hakk'ın katında aziz olmak ve gönüllerde itibar bulmaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Gönüllerde Büyümek başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ve son olarak Belemir Kopuz'un Sıradanın Mucizesi başlıklı yazısı var, onu aktaracağız değerli dinleyenlerimiz. Beni biraz dinleyebilir misin? Çok enteresan şeylerden bahsetmeyeceğim. Çünkü öyle sarp kayalara falan tırmanmadım, derin sularda yüzmedim. Ne bileyim, TEDx konuşmasına konu olacak kadar inanılmaz bir hikayem de yok. Hepimiz gibi doğdum ve büyüdüm. Okula gittim, arkadaşlarım oldu. Kazıklar yedim, dostlar edindim. Başarılar tattım, hedefler koydum, boşluğa düştüm, yaralar aldım. Zaman oldu kalktım, zaman oldu yıkık kaldım. Biraz daha büyüdüm, sorguladım. Cevaplar buldum, bulduklarımdan kaçtım. Sonra kaçtıklarımı sevdim. Yolumu aradım, kayboldum. Sonra bir şekilde kendimi yolda yeniden buldum. Herkes kadar ağladım ve güldüm. Bir çocuk kitabı okumuştum da ormanın en sıradan ağacından bahsediyordu. Kendime dünyanın en sıradan insanı diyemem belki ama sıra dışı bir numaram da olmadı. Hala dinliyor musun? Biliyorum, biraz uzak kalıyor ifadelerim 2020'nin Ağustos ayından. Şimdilerde böyle sıradan kişiler pek de ilgi görmüyor. İlla vardır ya bir hikayen dediğini duyar gibiyim. Yok. Ama geçenlerde duydum da böyle yaşam koçları varmış. Hayatının en sıradan olaylarından sıra dışı hikayeler oluşturmana yardımcı oluyorlarmış. Biraz eklemeden kim ölmüş? Yeter ki sıra dışı bir hikayemiz olsun. Ve ancak bu hikayelerle sen olabildiğinin tadına varıyormuşsun. Öbür türlü sadece sıradan bir insan olduğun için varlığın tadı da az geliyormuş. Düşünüyorum da, bulunduğumuz yüzyılda çok mutludur bence. Sonuçta en sıra dışı mesleklere sahip asır olma unvanını kazanmıştır. Bunca sıradanlıktan çok sıkıldığım bir çarşamba günüydü. En az benim kadar sıradan 3 arkadaşımı aradım. Biri meşguldü. Hepimizin olabileceği gibi. Diğer ikisiyle konuşmaya başladık. Biri el parmaklarımızdaki boğumlardan bahsetti. Düşünsene dedi, bu parmak burada eğrilmese, bükülmese, el ancak bu bükümlerle, bu eğriliklerle el dedi. Senin ellerini hareket ettirebilmen, bir nesneyi tutabilmen için özel olarak bükülmüş ellerin var. Diğeri bir çocuğun gelişimini anlattı. Doğduğunda yürüyebiliyor olsa ne kadar ürpertici olurdu diye girdi konuya. Emmesi gereken zamanda emmeyi, yürümesi gereken zamanda yürümeyi öğreniyor diye devam etti. İhtiyaç duyabileceği ne varsa vakti geldiğinde büyük bir ölçü içerisinde ona sunuluyor. 2 yaşındayken el boyutunun vücudundakine oranıyla 20 yaşındaykenki oran aynı mesela dedi. Ama beni daha fazla şaşırtan, dünya yaratıldığından beri hiçbir insanın siması bir başka simayla aynı değilmiş diye ekledi. Simalarımızı bunca mucizevi ölçü ve farklılıkla yaratan yaratıcı, ruhlarımızı bir ötekinin aynısı diye bırakır mı hiç sizce dedim. Güldüler. Peki o zaman dedim, bunca sıradan zannettiğimiz insan ne olacak? Daha çok güldüler. Sıradan değil miyiz yani artık dedim. İşte bu da bizim sıra dışı keşfimiz olsun dedi biri. Sıradanın mucizesi. O gün oturduğumuz kafenin mendiline bir not düştük. panosuna iliştirdik. Sen doğumunla, büyümenle, yürümenle, konuşmanla, düşmenle, kalkmanla, ağlamanla, gülmenle, başarın ve başarısızlığınla, var olan ya da olmayan tüm hikayenle, aklına gelen veya gelmeyen her şeyinle sıra dışı bir mucizesin, biriciksin. Ve böyle olabilmek için sıra dışı bir hikayeye asla ihtiyacın yok. İhtiyaç duyduğun sıradanlığının mucizesini keşfedip kendini gerçekleştirerek ayağa kalkıp yeni bir şeyler sunmak, bunca yanlış yola karşı bir doğru yolu teklif edebilmek, doğruyu güzelleştirmek ve dünyanın sana ihtiyacı var. Değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nin Ağustos 2020 sayısından Belemir Kopuz imzalı Sıradanın Mucizesi başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam programımızda. Evet, Sesli Dergi'yi bu şekilde noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Ağustos 2020 sayısından paylaştık yazılarımızı, kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları erkamradyo.com internet adresimizde arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi de radyomuzun WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Bu gecelikte programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.